Ayrım 14, sayfa 211-32. Londra argosu, Londra'nın sevgileri konusunda elden geldiğince kısa olarak birkaç şey söylemek isterim. Herkesin bildiklerini atlıyorum. Gager, dilenci ya da sokakta herhangi bir marifet gösterip para isteyen. Mocher, herhangi bir iş yapma bahanesine sığınmadan açıkça dilenen. Nobler, başkası adına parsa toplayan. Schwanter, sokak şarkıcısı. Glockhopper, sokakta dans eden kişi. Moofaker, sokak fotoğrafçısı. Glimmer, boş arabalara göz kulak olan. Gigi ya da J, işportacının yanı başında durup bir şey satın alıyormuş gibi yaparak alışverişi kızıştıran. Split, sivil polis memuru. Vlatin, üniformalı polis memuru. Didedik çingene, Toby Berduş. Drop, sadaka. Frunkum, zarf içinde satılan lavanta ya da başka bir kokulu ot. Bowser, meyhane. Slank, isportacı ruhsatı. Kip, uyunacak ya da gece geçirilecek yer. Simuk, Londra. Judy, kadın. Speak, yoksul konuk evi. Lump, yoksul konuk evi. Tesoran, yarım kron. Deaner, şilin. Hook, şilin. Sprovis, altı peni. Klotz, bozuk para. Durum, teneke kap. Sökles, çorba. Şat, ev. Hartrup, izmaritlerden harmanlanmış tütün. Stik ya da şane, hırsızların kilit kanırtmada kullandıkları çubuk. Peter, para kasası. Bey, hırsızların kasa açmada kullandıkları asetilen lambası. Bowl, emek ya da yutmak. Knock off, çalmak. Sıhıpır, açıkta uyumak. Bu sözcüklerin aşağı yukarı yarısı büyükçe sözlükler de vardır. Sayıları az da olsa, örneğin funkum, tösteron gibi bazılarının törevlerinin köklerinden kestiremeyeceğimiz derecede uzaklaşmış olduğunu görmek insana ilginç geliyor. Dinner, eskiden metalik anlamına gelen denier sözcüğünden geliyor olabilir. Glimmer adlı ve to gim eylemi, ışık anlamındaki eski glim sözcüğüyle ya da gözüne ilişme anlamına gelen glimpse anlamındaki başka bir glim ile ilişkili olabilir. Fakat yeni sözcük türetmeye bir örnek diye gösterilebilir. Çünkü bugün kullanılan anlamda otomobilden eski olamaz. Gay acayip bir sözcük, herhalde beygir anlamına gelen gay sözcüğünden geliyordur. Scriver'in kaynağı ise hiç belli değil. Latince yazıyorum anlamındaki scribo sözcüğünden türetilmiş olabilir ama son 150 yıldır İngilizce'de o kökten bir sözcüğe rastlanmamış. Doğrudan doğruya Fransızcadan alınmış ya da olamaz. Çünkü Fransa'da kaldırım ressamı diye bir şey bilinmez. Judy ve Bowl, Londra'nın doğu mahalleleri lehçesinden sözcüklerdir. Kuleli köprünün batısında bunlara rastlayamazsınız. Smoke sözcüğünü yalnızca berduşlar kullanır. Kip, Danimarka dilinden alınmadır. Çok yakın zamana kadar bu anlamda kullanılan dos sözcüğüydü, fakat şimdi o iyice terk edildi. Londra argosu ve lehçesi galiba büyük bir hızla değişiyor. Dickens'in ve Suteys'in anlattıkları o W yerine V, V yerine W telaffuz edilen eski Londra şivesi bugün iyice yok olmuş durumda. Bildiğimiz Cockney ağzı herhalde kırklı dipnot 1840-1850 arası dipnot bitti. Yıllarda ortaya çıkmış olsa gerek. Cockney ağzından ilk kez Herman Melville'nin Vitae Cockett'inde, yani bir Amerikan kitabında söz edilir. O da değişmeye başladı bile. Bugün 20 yıl önceki gibi ısrarla Fase yerine Fis, Nis yerine Navs diyen pek az kimse var. Argo'da da şive ile birlikte değişiyor. Örneğin 25-30 yıl önce uyaklı sövgü Londra'da pek modaydı. Bir sözcüğün yerine onunla uyaklı bir başka sözcük kullanılıyordu. Örneğin kiss yerine hit ya da miss, fat yerine plates of mate gibi. O kadar yaygındı ki romanlarda bile kullanılırdı. Bugün hemen hemen izi kalmadı. Dipnot, bu uyaklı argodan bazı kısaltmalar kaldı. Örneğin kafanı kullan yerine iki peniliğini kullan gibi. Dipnot bitti. Belki bir 20 yıl daha geçince yukarıda yazdığım sözcükler de ortadan kalkmış olacaktır. Sövgü de değişiyor ya da herhalde modaya uyuyor. Örneğin 20 yıl önce Londra'da işçi sınıfı Brody sözcüğünü çok kullanırdı. Bugün her ne kadar romancılar yazılarındaki işçilere bu sözcüğü söyletiyorlarsa da gerçekte tümden bırakıldı. Bugün Londra doğumlu durum İskoçya'da da İrlanda kökenliler için değişik olabilir. Hiç kimse az çok bir eğitim görmemişse Brody demiyor. Aslında bu sözcüğün toplumsal basamağı yükseldi ve işçi sınıfının kullandığı bir sövgü olmaktan çıktı. Şu sıralarda Londra'da her ada, dipnot, 1933'te kitabın ilk baskısını yapan yayıncı Victor Gollancz daha sonraki bir baskıya bu boşlukla ilgili olarak yazdığı notta, yazarın el yazması da ilk provalarda bugün yitik olduğu için o sözcüğü yerine koymanın olanaksızlığını dile getirir. Ancak zamanında yayıncıya bir hapis cezası bile getirebilecek bir sözcük olması gerektiğine de işaret eder. Dipnot bitti. Sıfatı ekleniyor. Bunun da zamanla kent soylu evlerinin oturma odalarına yükseleceğinden ve yerini başka bir sözcüğe bırakacağından kuşkumuz olmasın. Sövme denen şey özellikle de İngilizlerin sövgüleri akıl sır ermez bir şeydir. Doğası gereği sövgü sihir gibi, büyü gibi üst dışıdır. Gerçekten de bir çeşit sihirdir. Fakat bunda aynı zamanda bir de zıtlık vardır. Şöyle ki, birisine söverken karşımızdakini rahatsız etmeyi, yaralamayı amaçlarız. Bunu da saklı kalması gereken bir şeyi, genellikle seksüel işlevlerle ilgili bir şeyi dile getirerek yaparız. Acayip olan şudur ki, bir sözcük bir kez sövgü olarak iyice yerleşti mi galiba başlangıçtaki anlamını yitiriyor. Yani onu sövgü durumuna getiren neyse onu yitiriyor. Bir sözcük filan nesneyi gösterdiği için sövgüye dönüşüyor. Sövgüye dönüştüğü için de artık o nesneyi göstermez oluyor. Örneğin şimdi Londralılar, dipnot, bakınız not 89, dipnot bitti. Sözcüğünü başlangıçtaki anlamında kullanmıyorlar ya da pek seyrek kullanıyorlar. Sabahtan akşama kadar ağızlarından düşmüyor. Fakat gerçek anlamı olmayan bir sevgi olmaktan ileri gelmiyor. Gerçek anlamından böyle hızla uzaklaşan sözcüklere Fransa'da da rastlanabiliyor. Öyle ki bir sözcüğü sevgi olarak kullanan kimse gerçek anlamını hiç bilmiyor bile olabiliyor. Sanki kural olarak sövgü sözcüklerinin sihirli bir niteliği varmış gibi. Sövgüye dönüştükten sonra bunlar başka bir sınıf içine giriyor ve olağan konuşma çerçevesi içinde bir işe yaramıyor. Hakaret diye kullanılan sözcüklerde küfürler gibi bir zıtlık kuralına göre yönetiliyor. İnsan bir sözcüğün kötü bir anlamı olduğu için hakaret diye kullanıldığını sanır ama uygulamada hakaret, değerle gerçek anlam arasında pek zayıf bir ilişki vardır. Örneğin bir Londralı'nın yüzüne savrulacak en ağır hakaret bastard, gerçek anlamıyla yani piç diye alınırsa öyle pek hakaret filan olmaması gerekir. Londra'da olsun, Paris'te olsun bir kadına söylenebilecek en ağır hakaret ise inek sözcüğüdür. İneklerin hayvanların en sevimlilerinden olduğu düşünülürse bunun bir kompliman olarak bile ele alınması gerekebilir. Açıkça görülüyor ki bir sözcük sözlükteki anlamına gönderme yapmaksızın sırf bir hakaret olarak kullanıldığı için hakaret niteliği almaktadır. Çünkü sözcükler, özellikle küfürler, kamunun genel eğilimi onları ne diye seçtiyse odurlar. Bu bağlamda bir küfür sözcüğünün iki ülke arasındaki sınırı geçince ilginç biçimde nitelik değiştirdiği görülebilir. İngiltere'de je m'en fous, dipnot, takmam, dipnot bitti. Sözcüklerini bir yerde basılı olarak yayınlayabilirsiniz. Kimse de sizi protesto etmez. Halbuki Fransa'da je m'en diye bastırmak zorundasınızdır. Ya da başka bir örnek alalım. Barsot, Hindu dilinde pek ağır, bağışlanamaz bir hakaret olan benchut sözcüğünün değiştirilmiş bir biçimiyken İngilizce'de hafif bir yergi olmaktan öteye gitmez. Hatta bir kez bu sözcüğe öğrenciler için basılmış bir okuma kitabında bile rastladım. Aristophanes'in oyunlarından birindeydi. Açıklamaları veren kimse bir İran elçisinin söylediği abuk sabuk sözcüklerden biri diye tanınıyordu. Herhalde açıklamacı Bakhunt sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor olmalıydı, fakat yabancı sözcük olduğu için o sihirli küfür niteliğini yitirmişti. Şu halde baskılı kağıtta karşımıza çıkabilirdi. Londra'da küfür sövme konusunda ilginç bir nokta daha vardır. Erkekler genellikle kadınların önünde sövmezler. Paris'te bu hayli değişiktir. Parisli bir emekçi bir kadının karşısında küfür etmemeyi yeğler, fakat bu konuda hiç de ödün vermez değildir. Ayrıca kadınlar da açık açık küfür ederler. Bu konuda Londralılar daha terbiyeli ya da daha nanemolla. Bunlar az çok gelişigüzel topladığım notlar. Bu konularla uğraşan birinin çıkıp da değişmeleri uygun bir biçimde kaydederek Londra kentinin argo ve sövgü yıllığını hazırlamaması üzülecek şey. Sözcüklerin oluşumu, gelişmesi ve kullanımdan kalkması sorununa yararlı biçimde ışık tutardı. 33. Bey'in verdiği 2 sterlin 10 gün kadar gitti. O paranın öyle uzun dayanmasını Paddy'ye borçluyum. Yollarda çok tutumlu yaşamasını öğrenmişti. Öyle ki günde bir kez doğru dürüst bir yemeği büyük savurganlık olarak görüyordu. Onun için yiyecek sözcüğü sadece ekmek ve margarin anlamına geliyordu. Yani açlığı 1-2 saatliğine aldatmaya yarayan şu hiç değişmez çay ve 2 dilim. Akşamları kibrit satma gibi işlerden birkaç ekstra topladığı da oluyordu, ama bu güvenilecek bir iş değildi. Çünkü yasaya aykırıydı. Yine de elimizdekine ufak bir katkıydı. Bir gün sandviç adam almaya, yani önümüze arkamıza birer pano asıp canlı reklam tabelesi gibi dolaşma işi almaya kalktık. Sabah 5'te başvuru yerine gittik. Bir takım yazıhanelerin arkasında dar bir yoldu. Biz vardığımızda 30-40 kişilik bir kuyruk oluşmuştu bile. 2 saat bekledikten sonra size iş yok dediler. Büyük bir şey yitirmiyorduk. Çünkü sandviç adamlık öyle tamah edilecek bir şey değildir. Adamları günde 10 saat çalıştırıp 3 lin kadar para verirler. Zor iştir. Hele rüzgarlı havalarda, üstelik bir yere siper alıp korunamaz da insan. Çünkü sık sık bir denetleyici gelip sandviç adamların dolanıp dolanmadıklarına bakar. Üstüne üstlük bu gündelik bir iştir. Bazen 3 günlüğüne aldıkları da olur ama hiçbir zaman haftalık tutmazlar. Öyle ki bu adamlar işi alabilmek için her sabah erkenden kuyruğa girmek zorundadırlar. Bu işe talip olan işsizlerin sayısı çok fazla olduğundan paranın arttırılmasını da isteyemezler. Bütün sandviç adamların imrendiği iş çeşidi. El ilanı dağıtmaktır. Ona da ayrı para ödenir. El ilanı dağıtan birini görürseniz bir tane almakla adama iyilik etmiş olursunuz. Çünkü elindeki tüm ilanlar bitince adam iş gününü tamamlamış olur. Bu arada biz yoksul konuk evi yaşamımızı sürdürüyorduk. Sıkış sıkış bir kalabalığın içinde tek düze ve sefil bir yaşam. Günler boyu bodrum katındaki mutfakta oturup bir gün öncesinin gazetesini ya da biri eline geçirebilmişse Union Jack'ın eski bir sayısını okumaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktu. O aralarda çok yağmur yağdı. İçeri giren herkesin üzerinden buhar çıkıyor. Öyle ki mutfak iğrenç biçimde kokuyordu. Tek heyecanımız belirli aralıklarla içtiğimiz çayla yediğimiz 2 dilim margarinli ekmekti. Londra'da kaç kişinin bu yaşamı sürdüğünü bilmiyorum. Binlerce olsa gerek. Paddy'ye gelince o son 2 yılın en iyi günlerini yaşıyordu. Yollarda olmadığı zamanlar, eline birkaç şilin geçtiği zamanlar hep böyle olurmuş. Yollarda olmak bundan biraz daha kötü bir durummuş. Sızıldanan ağlamaklı sesini dinleyince yemek yemediği zamanlar hep ağlamaklıydı. İnsan bu adama aylaklığın ne kadar ağır geldiğini anlıyordu. İşsiz birinin yalnızca aldığı parayı yitirdiği için üzüldüğünü sananlar yanılırlar. Çünkü çalışmak iliklerine işlemiş bir cahil adam için çalışma paradan daha gereklidir. Eğitimli adam yoksulluğun en büyük kötülüklerinden biri olan zoraki aylaklıkla baş edebilir. Fakat elinde zamanı dolduracak hiçbir şey bulunmayan Paddy gibi biri işsiz kalırsa onun durumu zincire vurulmuş köpeğinkinden farksızdır. İşte bu nedenledir ki düşmüşlerin en acınacak kimseler olduğu doğru değildir. Asıl acınacaklar daha başlangıçta o durumda olanlar, kafaları bomboşken yoksullukla karşılaşmış olanlardır. O günler pek tatsız tutsuz bir zaman dilimiydi. Poza ile konuşmalarımız dışında belleğimde az şey kaldı. Bir kez konuk evi bir yardımsevenler derneğinden gelenlerin istilasına uğradı. Paddy ile ben sokaktaydık. Öğleden sonra döndüğümüzde aşağı kattan müzik sesi işittik. Aşağı inince gördük ki pek güzel giyinmiş üç kişi bizim mutfakta ayin yapıyorlar. Sırtından redingotuyla bir din adamı, portatif bir harmanyumun önünde durmuş bir bayan, bir de elindeki haçla oynayan ürkekçe bir hanım evladı. Anlaşıldığına göre kimse bunları çağırmamış. Kendiliklerinden gelip ayine başlamışlar. Konuk evinde kalanların bu davetsiz misafirlere nasıl baktıklarını görmek pek ilginç bir şeydi. Gelenlere hiç kabalık etmediler. Görmezden geldiler. Söz birliği etmiş gibi mutfaktakilerin hepsi, belki 100 kişi, sanki onlar yokmuş gibi davrandı. Onlar orada durmuş sabırla ilahi okuyorlardı. Mutfaktakilerin katılmasını ister gibi bir tutumları vardı. Fakat berikilere bu sivrisinek vızıltısı gibi geliyordu. Redingotlu bey bir vaaz verdi ama pek sözcüğü duyulmuyordu. Söylediklerinin tümü mutfağın o her günkü şarkı, sövgü ve tencere, tava gürültülerinin arasında yitip gidiyordu. Harmanyumun iki adım ötesinde onlara aldırmadan adamların bir bölümü yemek yiyor, bir bölümü iskambil oynuyordu. Sonra hayırseverler kalkıp toplandılar. Hiçbir biçimde kendilerine hakaret edilmedi. Sadece görmezden gelindiler. Kuşkusuz en aşağı kimselerin yanına özgürce girebildiklerinden ötürü kendilerinin pek yürekli olduklarına inanmışlardır. Bozo bu adamların ayda birkaç kez konuk evine geldiklerini söyledi. Polis üzerinde etkiliymişler. Yönetici de bunları dışarı atamıyormuş. Geliriniz şu kadarının altına düşmüş diye nasıl oluyor da insanlar size vaaz vermeye ya da sizin için dua etmeye hakkını kendilerinde bulabiliyorlar, şaşılacak şey. Beynin verdiği 2 sterlin, 9. günün sonunda 1 sterlin 9 peniye inmişti. 18 peniyi Paddy ile benim yatak kiramız diye ayırdık. 3 peniyi de doyurmaktan çok iştah açıcı olan o malum çayla 2 dilim ekmeğe verip onu bölüştük. Vakit öğleden sonra olduğunda midemiz fena halde kazınmaya başlamıştı. Paddy, King's Cross istasyonu yakınlarında bir kilisede haftada bir kez bedava çay verildiğini anımsadı. O gün günüymüş. Kalkıp gidelim dedik. Havanın yağışlı, kendisinin de meteliksiz olmasına karşın Bozo gelmiyordu. Kiliseye gitmek ona göre bir şey değilmiş. Biz gittiğimizde kilisenin önünde bekleyenlerin sayısı ferrah ferrah yüzü bulmuştu. Mandaleşinin çevresinde dolanan akbabalar gibi ta uzaklardan bedava çayı duyup gelmiş kirpas içinde adamlar. Biraz sonra kapılar açıldı. Bir din adamıyla birkaç genç kız bizi kilisenin üst katında bir galeriye çıkarttılar. Zavallı görünümlü, sanki isteyerek çirkin yapılmış bir evangelist kilisesiydi. Duvarlarda kan ve ateşi simgeleyen resimlerle çerçevelenmiş yazılar vardı. Bir de 1251 tane ilahi içeren bir kitap görüp biraz karıştırdım. Herhalde kötü nazım örnekleri antolojisi diye ortaya çıkarılabilirdi. Çaydan sonra bir ayin olacaktı. Kilisenin kendi cemaatinden kimseler gelip aşağıda mihrabın karşısında yerlerini almışlardı bile. Hafta arası bir gün olduğu için ancak 10-12 kişi kadar vardı. Çoğu da yolunmuş tavukları anımsatan kupkuru yaşlı kadınlardı. Galerideki sandalyelere yerleştik. Çaylarımız geldi. Adam başına yarım kiloluk reçel kavanozlarında çayla 6'şer dilim margarin sürülmüş ekmek veriyorlardı. Ayine kalmamak için kapıya yakın oturmuş 10 12 berduş çay biter bitmez dışarı fırladılar. Kalanlarımız duyduğumuz minnetten çok çıkıp gitme yürekliliğini gösteremediğimizden oturduğumuz yerde kala kaldık. Önden ork birkaç ses verdi, arkasından ayin başladı. Hemen de sanki özel bir işaret almışlar gibi. Bedava çay almaya gelmiş berduşlar en saldırgan tutumlarıyla tatsızlıklar çıkarmaya başladılar. İnsan bir kilise içinde böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünemez. Tüm galeri boyunca adamlar oturdukları sandalyelerde kaykıldılar. Yüksek sesle güldüler. Aralarında konuştular. Aşağı sarkıp cemaatin üzerine ekmek ufakları fırlattılar. Yanımdaki adam sigara yakacaktı. Neredeyse zorla engel olabildim. Berduşlar ayini gülüç bir sahne oyunu gibi görüyorlardı. Vaka epeyce gülünecek yana epeyce olan bir ayindi. Hani şu birdenbire haleluya dipnot, hamdolsun elhamdülillah dipnot bitti diye bağıran bitip tükenmez doğaçlama, dua okunan çeşidinden, ama yine de berduşların tutumu her türlü sınırı aşıyordu. Cemaatin içinde yaşlı biri vardı. Birader Botle mi? Ne öyle bir şey adı. Sık sık bizim duayı yönetmesi için onu öne çıkarıyorlardı. Adamcağızın her kalkışında berduşlar tiyatrodaymışçasına ayaklarını yere vurmaya başlıyorlardı. Dediklerine göre bu zat daha önce bir kez doğaçlama duayı 25 dakika uzatmış. Ancak papazın durdurması üzerine kesmiş. Birader Botla'nın bir kalkışında berduşlardan biri bağırdı. 7 dakikadan önce susmayacaktır. 1'e 2 veriyorum, var mısınız? Öyle yüksek sesle bağırmıştı ki kilisenin her yerinden duyulmuştur. Çok geçmeden bizim gürültümüz papazın sesini bastırır oldu. Bir ara aşağıdan biri öfkeli bir biçimde "Şşt!" dediyse de bir yararı olmadı. Aynı maskara etmeye aklımıza koymuştuk. Bizi hiçbir şey durduramıyordu. Acayip, itici bir sahne yaşıyorduk. Aşağıda bir avuç basit, iyi niyetli insan canla başla dua etmeye çalışıyordu. Yukarıda karnı onlar tarafından doyurulmuş 100 tane herif isteye isteye o duayı olanaksız kılıyordu. Kirli, saçı sakalına karışmış suratlar, çepeçevre galeriden aşağı eğilmiş, açıkça dalga geçiyordu. Bir avuç yaşlı kadında yaşlı erkek 100 tane düşman serseriye karşı ne yapabilirdi ki? Bizden korkuyorlardı. Çünkü alenen onları korkutacak biçimde davranıyorduk. Karnımızı doyurmakla bizleri aşağıladıkları için onlardan öcümüzü alıyorduk. Papaz gözü pek adammış. Hiç kesmeden Yeşua konusunda uzun bir vaaz verdi. Tepesinden inen alayları, konuşmaları duymazdan gelmeyi de hemen hemen başardı. Fakat en sonunda herhalde sabrı taşmıştı yüksek sesle. Vaazımın son 5 dakikasında bağışlanmayan günahkarlara sesleneceğim dedi. Bunu söyledikten sonra yüzünü galeriye döndü ve kimlerin bağışlanıp kimlerin bağışlanmadığı konusunda bir kuşku kalmasın diye 5 dakika süreyle hep öyle konuştu. Ama kim aldırır? Papaz cehennem ateşiyle tehdit ederken bile biz sigara sarıyorduk. Vaazın bitiminde son kez amin denirken bağırış çağırışla merdivenlerden aşağı fırladığımızda da çok kişi bir sonraki bedava çaya gelmeye kararlıydı. Yaşanılan sahne beni ilgilendirmişti. Berduşların her zamanki tutumlarından, yani genellikle yapılan iyiliğe karşı gösterdikleri aşağılık, solucan davranışından çok farklı bir tutumdu bu. Elbette sayılarımızın cemaati oluşturanların sayısından fazla olması bundan ötürü onlardan korkmamamızla açıklanabilir. Hemen her zaman sadaka alan, sadakayı verenden nefret eder. Bu insan doğasının değişmez bir özelliğidir. Kendisini destekleyecek 100, hatta 50 kişi bulunduğunda da nefretini gösterecektir. Bedava çaydan sonra akşam padi beklenmedik biçimde kibritten bir 18 peni daha kazandı. Tamı tamına bir gece daha kalabilmemiz için gereken para. Onu da bir yana koyduk ve ertesi akşam saat 9'a kadar aç dolaştık. Bize belki biraz yiyecek verebilecek durumda olan Boza da tüm gün dışarıdaydı. Kaldırımlar ıslak olduğundan Elephant and Castle semtine gitmişti. Orada kaldırım resmi yapabileceği üstü kapalı bir yer varmış. Neyse ki biraz tütünüm kalmıştı, yoksa gün daha da kötü geçerdi. Saat 8:30'da Pebby beni Embankment'e götürdü. Orada bir din adamı haftada bir kez yemek kuponu dağıtıyormuş. Charing Cross köprüsünün altında bekleyen 50 kişinin görüntüleri titrek suya yansıyordu. Aralarından bazıları tam anlamıyla korkutucu tiplerdi. Embankment'te yatıp kalkan evsizlerdi. Orası fakir konuk evlerindekilerden daha berbat kişileri barındırır. Aralarından biri hala belleğimde. Düğmesiz bir palto giymiş, iple bağlamıştı. Paçavra gibi bir pantolonu vardı. Ayakkabılarından parmakları görünüyordu. Çorap giymişti. Hint fakirleri gibi bir sakalı vardı. Göğsünde de ve omuzlarında lokomotif isi gibi iğrenç, siyah kirli çizgiler vardı. Çevresinin kirin arkasından görülebilen parçaları herhalde kötü bir hastalık sonucu kağıt gibi beyazdı. Konuşmasını duydum. Bir büro memurunun ya da bir mağazanın yüksek düzey görevlisininki gibi oldukça düzgün bir şivesi vardı. Biraz sonra bir din görevlisi geldi. Bekleyenler geliş sıralarına göre kuyruk oluşturdular. Din görevlisi nazik, tombalak gençten bir adamdı ve garip şey, Paris'teki arkadaşım Charlie'ye benziyordu. Pısırık, sıkılgan biriydi. Kısaca iyi akşamlar dilemekten başka bir şey söylemedi. Sadece bekleyenlerin oluşturduğu kuyruğu baştan sona hızlıca geçerek herkese birer kupon verdi. Teşekkür edilmesini beklemeden bir sonrakine geçiyordu. Bunun sonucu olarak da adamlar bu sefer öteki durumların tersine sahici bir minnet duyuyorlardı. Herkes papazın iyi herif olduğunu söylüyordu. Birisi sanırım papaz duyabilecek uzaklıktaydı. Yüksek sesle, "Bak işte," dedi. "Bu hiçbir zaman bir papaz olmayacak." Elbette bunu övgü olarak söylüyordu. Yemek kuponlarının her biri 6 penny değerindeydi. Yakınlardaki bir aşevi için verilmişti. Oraya gittiğimizde bir de baktık ki lokantacı yoksulların başka bir yere gidemeyeceklerini bildiğinden kuponlara 4 penny'lik yemek vermek, böylelikle bizi dolandırmak istiyor. Pedi ile kuponlarımızı birleştirdik ve karşılığında herhangi bir kahvehanede 8 hatta 7 penny'ye alabileceğimiz yiyecek aldık. O din adamının dağıttığı kuponlar bol bol bir sterlin tutardı. Öyle ki lokantacı bu durumda haftada en az 7 shilling gibi bir parayı cebine indiriyor demekti. Böyle haksızlıklar yersiz, yurtsuz yoksulların sık sık başına gelen bir şeydir. İnsanlar bunlara para yerine yemek kuponu vermeyi sürdürdükçe bu aldatmaların, haksızlıkların önü alınamaz. Pedi ile birlikte konuk evine döndük. Karnımız hala açtı. Mutfağa tıkıldık, oranın sıcaklığını yiyecek yerine sayıyorduk. Saat 10:30'da Bozo geldi, yorgun ve bitkindi. O, çünkü ezik bacağıyla yürümek adama çok büyük acılar veriyordu. Kaldırım resminden bir peni bile kazanamamıştı. Üstü kapalı kaldırımlarda yerlerin hepsi tutulmuş, saatlerce açıkça dilenmiş. Bir gözü de polisteymiş, 8 penny geçmiş eline. Yatak parasından 1 penny eksik. Ödeme saati çoktan geçmişti. Yöneticinin bakmadığı bir sırada içeri süzülebilmişti ama her an yakalanıp dışarı atılabilirdi. O zaman Embankment'ta uyumaya gidecekti. Bozo ceplerini boşalttı. Satabileceği ne var diye uzun uzun düşündü. Usturasında karar kıldı. Mutfaktakilerin tümüne gösterdi. Birkaç dakika sonra usturayı satıp 3 penny almıştı. Yatak parasını ödeyebilecek bir çay içebilecekti. Üste de 1.5 penny kalıyordu. Bozo çayını alıp giysileri kurusun diye ateşin yanına oturdu. Çayını içerken kendi kendine güldüğünü gördüm. Sanki hoş bir nükteye güler gibiydi. Şaşırmıştım. Neye güldüğünü sordum. "Çok gülünç," dedi. "Tam punklik." Dipnot. 1841'den beri çıkmakta olan İngiliz mizah dergisi. Dipnot bitti. "Şey, ne yaptım dersin?" "Ne?" "Usturayı satmadan önce bir tıraş olmadım. Ne salağım ama." Sabahtan beri midesine bir şey girmemişti. Çarpık bacağıyla kilometreler boyu yürümüştü. Üzerindekiler sırılsıklam olmuştu. Acından ölmesini engelleyecek yarım peniden fazla bir şey yoktu elinde. Bütün bunlarla usturasının elden çıkmasına gülebiliyordu. İnsanın böyle bir adama hayran kalmaması olanaksızdı.